bir görüş daha var. Bu varyantın da etkileyebilir. Yani bu bir şey, tahmin. Bu yoktu şimdiye kadar.
Bir de çocuk hasta ise bir artış var mı? Genç çocuk hasta ise.
Orada bir ön sinyal aldıklarını söylüyorlar epidemiolojik olarak. Bunu önümüzdeki birkaç hafta içinde muhtemelen test edecekler. Çünkü bu bir şeyleri değiştiriyor. Çünkü çocuklar şimdiye kadar kolay yapışamıyordu çocukların ACE2 reseptörlerine. Eğer orada bir hızlanma olursa bu sefer hani hiç çocuklarla kimse uğraşmıyordu 18'in yaşının altındayla. Şimdi belki erişkin vaka kadar çocuk vaka da olabilecek.
Çocuklarda ACE2 reseptörü daha mı az?
Evet, onlar biraz daha az etkileniyorlar. Bir bu şekilde bir farklılık oluşturabileceği belki, yalnız bu kanıtlanmış bir şey değil, söyleniyor. O zaman yani bir de böyle bir etkisi olabilir diye düşünüyoruz.
Peki hocam, sizin alanınıza girebilir belki diye soruyorum. Şey, ACE2 reseptörlerini baskılayan ACE2 inhibitörleri var.
Evet.
Bunların bu hastalıkta bir işe yaraması mümkün müdür acaba?
Yani oradaki çalışmalar çok birbirleriyle çelişen çalışmalar, biliyorsunuz. Yani ACE2 reseptör inhibitörleri, yani o ilaçları alanlar daha... Ya kimsenin ilacını değiştirmesi önerilmiyor. Evet. Yani hangi gruptan hangi ilacı alıyorsanız ona
yani
devam edin.
Yani ACE2 inhibitörü alıyorsanız almaya devam edin. Evet. Almıyorsanız da almamaya devam edin. Evet. Bu hastalığa bağlı olarak diğer hastalıklarınızın tedavi protokollerine ilişmeyin. Aynı yolda devam edin. Çünkü o size uygun geliştirilmiş bir tedavi metodudur. Peki şimdi bunu başlangıçta bir solunum yolu hastalığı diye giderken bu ilkbaharın ilk aylarında, sonra giderek anlaşıldı ki bu aslında bir endotel hastalığı, evet, büyük ölçüde ve damarlarda çok etkili oluyor. Ve bir süre sonra da belki bir hematoloji hastalığı haline geliyor. Çünkü niye? Kanda yoğun pıhtılaşma, birikme, buna bağlı olarak farklı organları değişik biçimde etkileme, karaciğeri, böbrekleri etkileme. Bugünkü tedavi yöntemleri baktığımızda bunlar ortaya çıktığı halde ilk baştan beri gelen tedavi yöntemlerini çok fazla ellemedik. Acaba burada bir hata yapıyor mu tıp dünyası? Yani bu tedavi yöntemlerini değiştirmek ve bambaşka bir şeye yönelmek gerekiyor muydu?
Bu sorunuz çok anlamlı oldu. Çünkü bugün bu konuyla ilgili ilk defa büyük bir çalışma yayınlandı. Şimdi burada çok bir kere kesinlikle yatan hastalığın biraz ağırsanız ve yattığınız takdirde bu tür pıhtılaşmaları önlemek için koruyucu bir tedavi almanız gerektiğini hemen hemen bütün kuruluşlar kabul ediyor. Yani burada yani kan hastalıkları dernekleri var, kalp dernekleri var, işte göğüs hastalıkları dernekleri var. Ama düşük dozda yattığınız sürece koruyucu tedavi almanızı hepsi öneriyordu. Ancak farklılaşan olaylar, ki kontrollü çalışmaların sonucu bekleniyordu, bazı hastalara daha yüksek doz riskleri fazlaysa, örneğin şişman hastalar gibi veya yoğun bakım hastaları gibi, bir de bunlar hastaneden çıktığı zaman ne kadar alacaklar, bu konuda çok tartışmalar vardı ve derneklerin önerileri birbirinden ayrışıyordu. O nedenle bazı kişiler de kendi düşüncelerine göre bazı hastalara daha yüksek dozlar veriyorlardı. Şimdi bugün yapılan bir çalışmada yüksek doz koruma, tedavi değil ama yüksek doz korumanın çok bir faydası olmadığını, standarttan ve belki de zararlı olabileceğini, kanamalara yol açarak zararlı olabileceğini gösteren bir ilk sonucu bildirdiler. Çok yeni bir çalışma, yani düzgün kontrollü bir çalışma. Bu yapılanlar var. Bunu da derneklerin hemen hemen çoğu gerekli görmüyor. Yani buna bakmayın diyor. Yani bunu verecekseniz şu standartlar da verin, ama mesela Kardiyoloji Derneği, Amerika Kardiyoloji Derneği bakarak veriyor. Ülkemizde de hekimlerin bir kısmı bu kan değerlerine bakarak veriyorlar, bir kısmı bakmadan veriyorlar. Burası hala araştırmaya açık bir alan. Ama yatan hastaya kesinlikle bu şekilde bir koruyucu tedavi var. Bazı hastalarda ara doz verilebiliyor. Çıkışta da hekimler kendi deneyimlerine göre biraz daha kısa veya biraz daha uzun diye verebiliyorlar. Ama bu tedavi değil. Eğer siz yatarken mesela akciğerinizde bir tıkanma olduysa, o artık tedaviye giriyor. Biz şu anda bahsettiğimiz koruma seviyesi.
Peki hocam, şimdi yine bu hastalığın akciğerde yoğun harabiyete sebep oldu. Özellikle uzun yatışlarda daha fazla, ama daha hafif geçirenlerde bile akciğerde çok ciddi sıkıntılara sebep oluyoruz. Ve ülkemizde de artık ciddi sayıda iyileşmiş bile olsa bu hastalığı geçirmiş ve halen de geçirmekte olan insan var. Bu akciğerdeki harabiyetin giderilir, döndürmek için yoksa bu artık kalıcı bir hasar mıdır? O bir akciğerinde artık hep yaşamının geri kalan süresince o sıkıntıyı taşıyacak mı o hastalığı?
Şimdi ben buna biraz cevap vereyim ama göğüs hastalıkları uzmanım var aramızda. Belki ona paslaştıralım. Yani bir kısmında fibrozis oluyor ve bu kişiler çok ağır zatüre geçirenlerde bir takım ya, oksijen ihtiyaçları bir miktar devam edebiliyor çıktıktan sonra. Hatta böyle oksijen konsantratörleriyle eve gönderilen hastalar var. Ama bunlara yaklaşım oldukça farklı. Ben yani meslektaşıma bırakayım onu. Ve genellikle bir iki ay sonra falan çağırıp bunlar tabii kontrol ediyorlar ama onun ana dalı olduğu için isterseniz
hocam
cevap versin.
Evet Nurdu Hocam, bu konuda sizin fikriniz yani bu akciğerdeki hasarlar, pek çok yerdeki hasarların, geçen haftalarda burada konuştuk, pek çok bölgedeki hasarların kalıcı olacağını biliyoruz. Yani vücudun neredeyse saç telinden ayak parmağına kadar hasar bırakıyor ama en önemli sıkıntıyı akciğer yaşadığı için akciğerdeki hasar ağır oluyor. Bunun giderilmesine yönelik, hasta iyileştikten sonra giderilmesine yönelik çalışmalar var mı?
Bizde şöyle bir kuşku var, ileride transplant hastalarının sayısı artacak gibi duruyor. Sanki hani bu kalıcı fibrozislerin sonunda bir grup hasta, küçük bir grup ama çünkü virüs çoğunluğunda birkaç ay içerisinde bu fibrotik gibi görünen lezyonlar bile düzeliyor. Ya ama bu tamamen edindiğimiz tecrübe sonucunda söyleyebileceğim şeyler. Bunun için çok acilen, yani ülkede araştırma çok az yapılıyor, en büyük sorunlarımızdan biri bu. Ama post COVID şu anda bizim göğüs hastalıklarının sanıyorum enfeksiyon ve yoğun bakımında en önemli konularından biri haline geldi.
Peki hocam şeyi merak ediyorum. Şimdi post COVID diyorsunuz. Post COVID ile long COVID arasında bir fark var mı? Yani acaba biz post COVID'in bazı post COVID'leri, tamamını değil ama bazı post COVID'leri long COVID ile yani uzun süreli COVID ile karıştırıyor olabilir miyiz? Niye diyorum? Çünkü bazı COVID Doğru. hastalarında hastalık semptomları azaldığı halde, hasta aslında iyileştiği halde diyebilirim, vücutta PCR pozitif durumu sürüyor. Bazıları neredeyse vefat edinceye kadar vefat ediyorlar ve PCR negatif vefat ediyorlar. Ama bazılarında da hasta iyileşmiş, gayet iyi görünüyor. Rutin hayatına dönebilecek gibi görünüyor. Buna mukabil PCR'ları pozitif çıkıyor. Vücutta hala virüs yükü var. Ve bunların bu virüs yükünü uzun süre taşıdığını da görebiliyoruz bazılarında. Buna da long COVID.
Evet, evet.
Efendim?
Evet. Evet evet kesinlikle. Evet, artık daha çok görüyoruz.
Daha zaten. Çok görüyoruz bunu. Şimdi burada long COVID.
Evet eskiden daha kolay.
Daha kolaydı. Buna long COVID diyor. Acaba long COVID ile post COVID arasında bir...
Kişi PCR pozitif ya da negatif fark etmez. Hastalığı atlatmış, klinik olarak düzelmiş. Ondan sonra eve gönderiyorsunuz hastayı. Ama orada bir seker kalmış oluyor. Post COVID'deki kaygımız şu, tamamen iyileşmeyen hastalar var. Ya akciğer filmlerinde kalıntıları olan hastalar, yine bir takım semptomları devam eden hastalar, bir takım komplikasyonlar gelişmiş hastalar, bazı organlar etkilenmiş oluyor. Bunların içerisinde akciğer dışında başka kalp gibi, böbrek gibi organlar var. Bunları takip etmemiz ve anlamamız gerekiyor. Hani biz akciğeri yakından gördüğümüz için size o deneyimi söyleyebilirim Volkan Hoca'nın söylediği gibi. Fibrozis kalabiliyor ama biraz sabırlı olunursa büyük oranda çoğu hastada o dönemin atlatıldığını, çok minimal atektetik alanların ve minimal fibrotik alanların kalarak hastanın o kötü dönemini, birkaç ayını geçirdiğini de görebiliyoruz. Fakat yine altını çiziyorum, gözlemsel, deneysel yaklaşımlar değil, araştırma yapmamız lazım.
Peki hocam.
Ben aldım ama favipiravirle ilgili bir şeyler söylemek istiyorum. Yani favipiravirle ilgili birkaç tane aslında randomize kontrollü çalışma var. Toplamda hani 450 kadar hastanın toplam miktarı ulaştığı çalışmalar. Bunların bazıları olumlu, bazıları olumsuz. Dolayısıyla hani böyle tam olarak favipiravirle ilgili işte çok kesin etkili yönünde belki de hani şey yok elimizde, done yok. Bir de favipiravir az kullanılan bir ilaç. Yani dünyada tercih edilen bir ilaç çok değil. Bazı ülkelerin deneyimleri var. Hani Türkiye onlardan biri oldu. Şimdi bir şekilde mortalite üzerindeki etkisini bilmiyoruz şu anda. Yani ölümü ne kadar azaltıyor bilmiyoruz. Viral klirensi ne kadar değiştiriyor bilmiyoruz. Bütün bunların yine Sağlık Bakanlığı araştırmaları olduğunu biliyorum. Bunların bir an önce ortaya konması lazım. Biz boşuna mı veriyoruz ilaçları yoksa gerçekten işe yarıyor mu görmemiz gerekiyor. Şu anda Remdesivir çünkü Türkiye'de yok. Tek şansımız bizim favipiravir. Hastanın immünitesi PCR'ı negatifleştirmek için yeterli değil. Özellikle KHL'li hastaları, hematolojik hastalarda bunları çok görüyoruz. Ya da siz steroid eğer erkenden başlamışsanız gereksiz yere, o zaman viral klirans uzuyor. Bir türlü negatifleşmiyor hastalar.
Neye erken başlamışsınız hocam, anlamadım.
Kortizon tedavisi.
Kortizona erken başlarsınız.
Gereksiz kortizon tedavisi uzatıyor viral klirans.
Anladım hocam. Çok teşekkür ediyorum. Hemen tekrar bir İstanbul'a Mustafa hocama döneceğiz. Hocam şimdi siz mutasyon iyiye gidebilir, yani bu virüslerde mutasyon belli bir süre sonra yok ediyor virüsün virülansını veya etkinliğini dediniz. Recep Hoca dedi ki her zaman değil, ben tersine hazırlıklı olmak gerektiğini düşünüyorum. Ama ben tersine hazırlıklı olmak iyidir de genel olarak bütün virüslerde, bazıları hariç bütün virüsler değil ama çok yaygın virüslerde, son yıllarda ortaya çıkan virüslerde ki zannediyorum önümüzdeki dönemde insanlar hayvanlarla daha iç içe yaşamaya başladı veya hayvanların yaşam alanına daha fazla tecavüz etmeye başladığı müddetçe de hayvan virüsleri insanlara, korona virüslerinin pek büyük bölümünün etkinliğini kaybettiğini gördük. Sizin kaybetme ve kaybetmeme, yani öldürücünün azalması, yayılımın azalması konusundaki beklentileriniz neye dayanıyor? Nasıl bir gelecek bekliyorsunuz? Korona üzerindeki 25 yıllık tecrübeye dayanarak.
Önce hocamın söylediği konuya bir açıklık getireyim.
Buyurun hocam.
Birkaç örnekte ben doğal atenüasyondan ya da hücre kültürlerindeki atenüasyondan bahsettim. Fakat günümüzde gördüğümüz birçok koronavirüs bu pasajlar esnasında yeni bir tip koronavirüs olarak çıktı. Hı hı. Örneğin insanlarda 4 tane NL63HKU1229E diye bilinen ve kış aylarında normalde insanlarda ortaya çıkan soğuk algınlığı koronavirüsleri bu şekilde ortaya çıktı. Hı hı. Ve bunlar farklı yaş gruplarında bazıları sadece çocukta, bazıları da sadece yaşlılarda ortaya çıktı. Bu aynı solunum sistemi enfeksiyonu şeklinde fakat farklı varyantlar olarak ortaya çıktı. Köklü değişiklik, ciddi enfeksiyon ya da farklı tür gibi mutasyonik değişimle ortaya çıkan virüsleri pasaj yapıyoruz. Hiçbir değişiklik yok. Hı hı. Fakat insandan insana pasajlar olduğu zaman o insanlar diyelim kemoterapi kullanıyor olabilir. Farklı bir beslenme türü ortaya çıkabilir. Bunun gibi hücrelerinin içerisinde mutasyona etki edebilecek. Çünkü
farklı yükler olabilir.
Tabii. Bunun da farklı bir yeni virüs şeklinde de ortaya çıkabilir. Bunun için ciddi bir amino asit
zinciri. İnsandaki mutasyon, in vivo mutasyon, in vitro mutasyondan daha hızlıdır.
Evet. Dolayısıyla bu süreç sonu öngörülemeyen şekilde devam edebilir. Ve koronavirüslerde 2016 yılında Çin'de yine yarasadan domuzlara geçen yeni bir koronavirüs ortaya çıktı. Çok ciddi miktarda domuzları öldürdü fakat insanlara geçmedi. Dolayısıyla bu süreç devam edecek ve bazıları sönecek ya da yeni virüsler ortaya çıkacak. Benim bu süreç içerisinde şunu bekliyordum ben, artık bir yıla kalmadan belli mutasyonlarla bize bunu göstermesi gerekiyordu koronavirüsün. Bu kadar hızlı dünyanın her yerinde. Çünkü teknoloji o kadar güzel. Dolayısıyla bu bir yıllık süreç içerisinde virüstaki değişimde ben farklı sonuçlar bekliyordum. Fakat bu eğer influenza gibi kalıcı bir duruma devam edecek olursa o zaman arada bir böyle bir varyant şeyler çıkacaktır. Çünkü o şu andaki solunum sistemi koronavirüslerinde olduğu gibi. Bu tipler çıktığı zaman eski tip devam edecek, şu andaki mevcut. Yeni yeni varyantlar çıkacak bu. Yani mutlaka...
O zaman yani şu mu olacak mesela birkaç sene sonra? Karma korona aşıları.
Evet. Şu anda nasıl ki influenza'da 4 farklı tipe karşı korona oluyoruz, o da olabilecek. Yani 2 kere 2 4 etmiyor dedik koronavirüste. Evet, hiç kimse bunun 6 ay sonrasını, 1 yıl sonrasını öngöremeyecek durumda şu anda. Bu nedenle aşılar birinci derecede önemli. Bir de şöyle aşı karşıtları konusunda bir konuya değinmek istiyorum.
Ona geleceğiz hocam, ama değin isterseniz.
Şöyle, antiviraller, ilaçlar varken neden aşı olalım gibi bir yaklaşımlar da oldu. Ben hemen şurayı açıklıkta getirdim. Bazı antiviral çalışmalarımız var daha önceki diğer virüslarda. İki şekilde, birincisi hücreye girmeden önce etki edebilecek bir ilaç geliştirmek zorundasınız veya hücrenin içerisinde virüsün bir araya gelmesini engelleyecek şekilde bir ilaç geliştireceksiniz. Ve vereceğiniz bu kimyasal madde insanın hücresine zarar vermeyecek. Şimdi oseltamivir diye bir ilaç var influenza'da, neuraminidaz inhibitörü, çok da başarılı kullanıyor. Hocam çok iyi bilir. 12-24 saat, ilk 12-24 saat içerisinde kullanırsanız %90 enfeksiyonu engelliyor.
Ne yapıyor, nasıl engelliyor?
Neuraminidaz inhibitörleri virüsün bağlanmasını engelliyor. Çok güzel. Fakat bizim acı reseptör inhibitörleri de var aynı şekilde. Fakat bunların etkinlikleri biraz geç. Şimdi hatırlayınız, 2009 yılında domuz gribi çıktı.
Evet.
2009 yılına kadar virüs kullanılan oseltamivire karşı 275. amino asitinde bir tek nükleotit değişerek dirençli hale geldi. Tek bir amino asit, bakın. Yani bu kadar büyük amino asitler veya değişimler mutat. Ve o günden sonra ortaya çıkan domuz gribi hiç bugüne kadar direnç geliştirmedi. Ve benim viroloji bilgime göre ben birazcık şaşırdım işin. Ve oseltamivire duyarlı, ilaçlara duyarlı, o hala ayakta. Bu benim doğa veya viroloji bilgime birazcık ters geldi işin gerçeği. Çok güzel bir şey yani aslında.
İnsanlık için güzel.
Güzel, ama ben onu anlayamadım ne oldu. Çünkü dirençler ayakta durması lazım. Şimdi bugünkü mutasyona gelecek olursak, eğer bu mutasyon aynı bu şekilde hızlı şekilde devam ederse, bırakın başka hiç hastalığı değiştirmesin diyelim, bu ayakta kalacak. Yani hızlı şekilde bulaşırma, biraz önce grafikte de gördünüz, yayılım o kadar fazla ki diğer virüsten daha fazla sayıda olacak demektir. Bu da işin biraz daha ciddiyetini, ehemmiyetini artırıyor diye düşünüyorum ben.
Peki hocam, bu Türkiye'de bu yeni mutant virüs araştırılıyor mu şu anda, gelip gelmedi? Çünkü düne kadar İngiltere'den Türkiye'ye patır patır insan geliyordu. Şimdi dün Sayın Bakan açıklama yaptı. Dedi ki biz işte 4000 bilmem kaç kişiyi izole ettik dedi. Bugün iki kişi bana mesaj atmış. Vallahi biz Bakan'ın söylediği tarihten sonra geldik ama izole olmadık demişler. Gerçi isimleri belli değil ama bu da bir ihtimal yani.
Şimdi... ülke analizini yaptı. Örneğin biz Pendik Veteriner Araştırma Enstitüsü'nde izole ettiğimiz virüslerden 10 tanesini sekans yapmıştık. Full sekansını. Türkiye Halk Sağlığı Kurumu periyodik olarak ellerine gelen virüsleri sekansına yapıyor. Birçok aşı çalışan ya da diğer gruplar, Cerrahpaşa'da dahil olmak üzere tıp fakültesinde de bunlar yapılıyor. Hemen geçtiğimiz hafta içerisinde sekans hazır olduğu için Gen Bankası'nda duruyor. Hemen bu mutasyon olup olmadığına bakıldı.
Baktınız.
Yani o kadar kolay ki.
Çıkmadı mı?
Çıkmadı.
Ha, çok iyi.
Dolayısıyla şu anda yapılan iş de İngiltere'deki çıktıktan sonra bu eğer bulaşma olmuş olabilir ve o sekans olmamış olabilir. Onu bilemezsiniz, emin değilsiniz. Bu nedenle çok fazla sayıda, özellikle temaslı, İngiltere temaslısı, İngiltere'den gelmiş olmak gibi konulara bakılarak, onların sekanslarına bakılarak ortaya çıkartılabilir bu.
Yani bununla ilgili bir filyasyon yapılabilir diyorsunuz, ayrı bir filyasyon.
Çok sadece rahat, buna evet. Yenilik. Ve şu anda da bakanlık çalışıyor zaten.
Peki, hocam şimdi bir mesele var. Benim haftalardır, aylardır kafamı kurcalıyor. Biz burada pandemi hastanesi başhekimi Sayın Yiğit'i konuk ettik birkaç ay önce. Ne kadar oldu tam hatırlamıyorum ama şöyle ilginç bir çıkarım, yani kendi deneyim, halbuki de onlar dedi en ufak hastalıkta zaten başvuruyorlar, bir ücret ödemekten için, yani tedaviden ve şeyden kaçmıyorlar. Suriyeli hasta sayımız yoka yakın derecede az dedi ve diğer hastaneye baktığımız zaman da dedi bu Suriye'den Türkiye'ye gelen göçmenler arasında bu hastalık çok az yayılıyor dedi. Herhalde dedi onlar da ya genetik ya bilmediğimiz başka bir şeyden kaynaklanan ya daha önce oldukları o ülkede yapılan aşılardan kaynaklanan bir şey olabilir dedi. Ben dedim ki hocam bu bal kaymak bir durum yani bunu araştırsanız ha dedim. Araştıracağız dedi. Aylar geçti bir şey yok. Türkiye'de işte hepimizin bildiği gibi araştırma konuları biraz zayıf. Türkiye bu hastalıkla ilgili neleri araştırıyor? Mesela bu bence ilginç bir konu. Çünkü deniyor ki mesela onlar işte Suriye'de sıtma aşısı yoğun yapılıyordu. Sıtma aşısından dolayı böyle bir durumda karşılaşmış olabiliriz dedi. Bununla ilgili bir veri var mı? Çünkü Afrika'da da sıtma aşısı çok yoğun yapılan yerler var. Oradaki istatistikler neler? Bir kısmı dedi ki işte Rusya'da başlangıçta azı sayılar ve Türkiye'deki vefat sayıları azı ötürü BCG aşısının yani verem aşısının bir koruyucu antikor üretmiş olabilir. Bilgimiz dışında faydası olabilir dendi. Bununla ilgili Türkiye'ye bir araştırma yaptım. Çünkü inanan var, inanmayan var. Ben çok inananlardan değilim açıkçası söylemek gerekirse ama belki de doğrudur bilmiyorum. Çünkü veri olmadan konuşmak mümkün değil. Ben şüpheci yaklaşıyorum sadece. Sizin gördüğünüz nedir? Bununla ilgili bir şey söylemek mümkün mü bir sonuç?
Yani ben tabii bilemiyorum. Yani
bu şöyle, şeylerden bahsediyorum.
Yani Suriyelileri yani böyle sistem yani gözlemlere böyle bakarak böyle şeyler söylemek doğru değil.
Bence
yani
değil. O böyle,
yani çok sistematik araştırırsanız. Şimdi Necmettin Hocam da burada. Şimdi bizim yani ben kendi hastanemin verilerini biliyorum. Yani benim hastanemde ilk 500 yatan hastadaki mortalite 7-7,5. Dünya ortalamalarında. Siz bir de şeye baktığınız zaman yani yaş çok önemli biliyorsunuz. En önemli faktör kötü sonuçlarla ilgili yaş ve altta yatan hastalıklar. Şimdi bizim kohortlarımız Batı Avrupa kohortlarına göre 6-7 yaş daha gençler. Bu çok ciddi bir fark. Yani öyle bizim ülkemizde mortalite daha azdır diyecek çok sağlıklı bir veri yok. Bu ancak hani çok daha düzgün büyük veriyle söylenebilecek olay. İkincisi Necmettin Hocam'a top atıyorum. Mortalitenin yurt dışındakinden daha az veya çok olduğunu söyleyecek bir karşılaştırma var mı bilmiyorum ama bu tabii ülkedeki yoğun bakıma hastaların nasıl alındığını yani hangi kriterle alındığını bizim ülkemizde şu yoktur mesela ben bunu yoğun bakıma almıyorum kesinlikle bu yani yurt dışında çok rahat söylenebiliyor bu yani bu kişiye tam destek verin bu kişiye vermeyin diye bir de çok sıkıştıkları zaman kapasite aşıldığı zaman bunu rahatlıkla yapıyorlar ve belki de çok da fazla hukuksal sorunlarla karşılaşmayabiliyorlar. Ama bizim ülkemizde böyle bir durum yok. Ama baktığımız zaman yani yoğun bakıma giren hastaların en azından yarısının öldüğünü, mekanik ventilasyona bağlı olan kişilerin belki ben ilk dönemlerde de 70'in %70'in öldü. Şu anda bence esas bakılması gereken yani daha küçük ve yani ekibi çok zorlanmamış ünitelerle mesela pandemi hastanelerinde de ben ciddi bir fark olabileceğini düşünüyorum. Çünkü bakım kaliteleri de çok yüklendiği zaman düşüyor. Hani Necmettin Hocam da bunu da konuşabiliriz. Belki kendisi yoğun bakım uzmanı olarak bir katkıda bulunabilir. Bu tür karşılaştırmaları yapmak oldukça zor. Bilemiyoruz. Bunun için çok sistematik, düzgün çalışmalar yapmak lazım. Biz mesela buna yeltendik böyle bir şey yapmayı. Hala yapmaya çalışıyoruz. Mesela İtalya'daki bir merkezle kendi verilerimizi karşılaştırmaya çalışıyoruz. Çok zor. Eşleştiremiyorsunuz hastaları. Yani buna tamamen baştan itibaren randomize kontrollü bir çalışma yapmadan söylemeniz son derece güç. Yani sizin sorunuzun cevabını açıkçası bilemiyoruz. Çok daha sistematik çalışmak lazım.
Hocam bir meslektaşınız, daha doğrusu bir sınıf arkadaşınız soruyor. Doktor Süreyya Paksoy, tanır mısınız?
Tanırım.
Diyor ki genetik sekanslama rastgele örneklem yöntemiyle yapılıyor yoksa ağır hastalar mı seçiliyor bunun için?
Yani benim bildiğim yine arkadaşımız da cevap verebilir. Yani Türkiye'de şimdi bakın İngiltere bunu nasıl buldu? Yani işlerin başında devletin desteğiyle yani oradaki konsorsiyum 4 enstitü 12 tane yanlış hatırlamıyorsam akademik merkez bir araya geliyorlar. Evet. Diyorlar ki biz bunu başından itibaren takip edeceğiz. Arkasında belirgin bir fon var, belirgin bir strateji var. Bunu yaptık. Şimdi bizde sekanslamalar olmasına rağmen bu şekilde bir hani sistematik takip olduğunu zannetmiyorum. Ha, şimdi ama yapılması gereken, belki onu konuşmamız lazım. Yapılması gereken, madem böyle bir şey çıktı, bunu herkes söylüyor zaten, bütün uzmanlar. Bundan sonra ikinci defa geçirenler, yani kendisi geçirmiş ama tekrar olan, ki burada da çok net kriterler var, bazen karışıyor olay. Dokümante edilmiş, yani ikinci kez geçirdiği ve de aşı olup da aşı olmasına rağmen hasta olanların virüslerini biz mutlaka sekanslamalıyız ki bu tür varyantlar var mı daha kolay yakalayalım diye. Bu mesela çok net bir öneri. Bundan sonra da sanırım yapılacaktır. Örneğin şu anda bizim aşı çalışmasında böyle yazışıyoruz, bizim WhatsApp gruplarımız var. Hani bu şekilde bir yani aşılanan bir kişide bir enfeksiyon gelişti. Mesela bu olaydan sonra hani onu gönderelim, sekanslayalım diye yazışmalar oluyor ki doğru bir yaklaşım, böyle yapmamız gerekiyor.
Bir kısa ara vereyim değerli izleyiciler. Hocam unutmayın ne olur. Aradan sonra. Hocam Doktor Süreyya Paksoy'un sorusunu iletmiştim. Siz bir şey söyleyecektiniz sekanslama ile ilgili, kaldı. Hemen onu söyleyin, tekrar bir Ankara'ya döneceğim çünkü.
Ülkemizde sekanslama konusunda gerek bireysel çalışımda sekans sonuçları, bazıları gen bankasına çoğu yüklenmiş durumda zaten. O çalışmalar devam ediyor. Sanırım
yakında. Peki bu sistematik bir çalışma mı yoksa randomize bir çalışma mı?
Bir bilgim yok. Sistematik olabilir ama düzenli olarak salgının başından itibaren sekans yapıldığını biliyorum.
Muhakkak yapıyordur da. Evet. Peki hemen tekrar bir Nurdan Hoca'ya gideceğim. Hocam şu anda görünen tek şey bu salgından hızlı çıkış yolu, virüsün etkisini kaybedip kaybetmeyeceğini bilemiyoruz. Bir ilaç gelişip gelişmeyeceğini de henüz daha tam bilemiyoruz. Görülen tek kısa vadeli çözüm şimdilik aşılar. Üç aşı hemen hemen hazır. Rus aşısında bazı sorunlar olduğunu ve yeniden bu aşının bir gözden geçirmesi gerektiğini Dünya Sağlık Örgütü istemişti. Özellikle laboratuvar koşulları ya üretim koşulları açısından bir sıkıntısı var diye duyduk. Her ne kadar bunu Kremlin yalanlamış olsa bile bu yönde bilgiler var. Çok iyi bir adenovirüs aşısı olduğunu ancak üretim açısından sıkıntılı olduğunu biliyoruz. Bir başka adenovirüs aşısının İngiliz Moderna aşısının AstraZeneca aşısının henüz hastalara bu aşı yapılmaya başlandı. Diğerinin de Brezilya sonuçları yarın açıklanıyor. İlk açıklama değil ama sızıntılar olumlu sonuçlar verdiği yolunda Brezilya'daki faz 3 denemelerinin. Siz bu aşılarla ilgili ne söyleyebilirsiniz? Bu aşılardan hangisi daha iyidir, hangisi daha kötüdür? Hangisi size daha uygundur, hangisi daha az uygundur? Ben kötü aşı demeye hiçbir zaman katılmam çünkü kötü aşı bana göre yoktur. Bir aşı eğer kabul görülse, denendiyse ve belli bir oranın üzerinde başarılı olduysa o aşı iyi aşıdır diye düşünürüm. Siz ne diyorsunuz aşılarla ilgili? Türkiye'ye ne zaman gelecek? Bu konuda bir bilginiz var mı?
Aşı, iki onaylı aşı, FDA EMA onayı alan aşılar ve uygulamaya başlayan ülkeler var. Bunlar oldukça güven verici. Ve artı böyle büyük kitleler aşılandıkça ortaya çıkan sorunları tespit etmek, bunları dokümante etmek ve bunları takip etmek de ayrıca gerekiyor. Yani faz 3 çalışmaları tamamlanmış aşıların olduğu şeklinde düşünmememiz lazım. Daha sonra kitlelerin aşılanması döneminde de yakın takip gerekiyor. Aşı bu anlamda çok özel bir tedavi biçimi. Bizim Türkiye'ye gelecek olan aşı Sinovac aşısı. Çin menşeli bir
Sinovac
aşı.
Sinovac üretimi CoronaVac aşısı.
CoronaVac aşısı. Bu aşı inaktive bir aşı. Ölü virüsü kullanarak hazırlanan, zahmetli bir süreçten geçirilerek hazırlanan bir aşı. Bildiğimiz eski teknolojiyi kullanıyor. Bu açıdan şeyden farklı, BioNTech'ten, Pfizer aşısından farklı, mRNA aşısından. Ama bilinen bir metot kullandığı için de bir tık daha bize yakın, yani endişe belki kas sayımız daha az diye düşünülebilir. Öte yandan bütün aşılar için kullanıma başlamadan önce görülmesi gereken şey faz 3 sonuçları. Faz 3 denilen araştırmanın, aşı araştırmalarının, ilaç araştırmalarında da aynı terminolojiyi kullanıyoruz. Üçüncü aşaması fazla sayıda insanlar üzerinde yapılan etkinlik araştırması. Yine bunlarda yan etkisi olmadığını ve kaliteli bir biçimde üretildiğini gördüğümüzde her aşı uygundur. Dolayısıyla denetlenmiş, iyi bir şekilde Türkiye'de, Türkiye'ye getirilmiş, iyi bir şekilde denetlenmiş, bütün araştırmaları tamamlamış, hangi aşı olursa olsun toplumun aşılanması gerekiyor. Bu noktada hani enfeksiyon hastalıkları hocamız var aramızda. Belki hani kendisi bir katkıda bulunmak ister. Yine mikrobiyoloji hocamız var.
Onlara
ama hani
hocam,
genel olarak evet, yani göğüs hastalıkları camiası olarak aşının değerini, kıymetini bildiğimizi söyleyebilirim. Öte yandan da aşının tedbiri elden bırakmak için yeterli olmadığını, çünkü kitlesel aşılama gerekiyor, yeterince aşı gelebileceğine emin miyiz? Ondan emin değilim. Yani birkaç gün sonra 3 milyon dozluk bir aşı geleceği söyleniyor. Sağlık çalışanları için de Ocak ayı itibariyle aşılama başlanacağı söyleniyor. Ama ondan sonrası nasıl gelecek? İşte bu 50 milyonluk aşı bir bağlantı takibi yapılacak kısımları. Bunlar çok önemli kısımlar ve tabii ki her yan etki ayrıca dikkate alınmalı. Tabii bunları ne için söylüyorum? Faz 3 çalışması sonuçlarını gördükten sonra bunlar önümüze çıkacak.
İlk faz 3 çalışma sonuçları yarın Brezilya'da yayınlanacak. Dün Wall Street Journal bununla ilgili bir küçük haber makale yayınladı. Ve ilk bulguların pozitif olduğunu, aşının yararlı olduğunu kanıtlandığını söyledi. Ama detay bilgi yoktu hocam. Yani siz diyorsunuz ki bu 3 aşıdan 3'ünü de...
%50 sınırını geçmiş.
Evet, %50 sınırını geçmiş.
%50 sınırını geçmiş.
Evet, biliyorum. 3 aşıdan 3'ünü de olurum fark etmez. Yeter ki faz 3 çalışmaları tamamlamış ve onay almış olsun diyorsunuz.
Evet.
Peki bir takım hastalıklar, özellikle sizin dalınızdaki hastalıklarla ilgili, yani göğüs hastalıklarıyla ilgili bir takım riskler doğurabilir mi bu aşılar? Dikkat etmesi gereken gruplar var mı? Komorbidite grupları olabilir, genetik gruplar olabilir. Ya da özellikle bu hastalığı geçirmiş ve akciğerinde sıkıntı yaşamış.
Kimlerinden birkaç tane alerjik reaksiyon gösterilmişti, onu biliyoruz.
Ama mRNA'larda.
Hani, bu mRNA'larda. Dolayısıyla hani bu akılda tutulması gereken bir şey olabilir. Öte yandan diğer mesela bu CoronaVac'ın faz 2 sonuçlarına baktığınız zaman yan etki profilleri beklenen profiller. Yani lokal reaksiyonlar, o bölgede aşının yapıldığı bölgedeki reaksiyon, ateş, eklem ağrısı gibi şeyler, kızarıklık. Evet,
kısa süreli
bunları daha önceki önceki aşılarda da gördüğümüz şeyler. Yani bunlar bizim açımızdan çok önemli şeyler değil. Üstesinden gelinebilecek basit yan etkiler. Ama burada önemli olan şu, bakın faz 1, faz 2 sadece 1000 civarında insan üzerinde yapılan çalışma demek. Faz 3'ten sonra daha iyi anlıyoruz ama asıl böyle kitleler aşılandığı zaman böyle çok nadir yan etkiler ortaya çıkabilir. Onun olma ihtimali de var. Bunların iyi değerlendirilmesi gerekiyor. Yani aşı konusunda hepimiz aşılanmalıyız ama bir taraftan da bu yeni mutant suç için tedbirimizi hiçbir zaman elden bırakmamız, hatta daha çok kapanma lazım. Hatta bunun bence hani Türkiye'de mutant virüs var mı yok mu bilmiyoruz şu anda. Yani çünkü hiçbir zaman sistematik bir analiz yapılmadı. Yok demek çok mümkün değil. Bence madem dünyada böyle bir alarm başladı Avrupa'da ve bu %70 gibi bir rakam, bizim de bunu dikkate almamız ve kapanmalarımızın süresini, miktarını ve sertliğini arttırmamız gerektiğini düşünüyorum. Biz zaten çok uzun zamandır kapanma konusunda daha radikal gitmeyi düşünen bir grup hekimiz. Evet. Öyle düşünüyoruz.
Ben de hekim değilim ama ben de öyle düşünüyorum hocam. Bunu aylardır da yazıyorum. Kapanalım 15 gün kapanalım. Artık 15 gün yetmez ama yine de neyse hiç olmazsa en azından yılbaşında bir 4 günlük bir kapanma olacak galiba. Kurban Bayramı'nda 10 gün kapanan ülkenin böyle bir salgında 15 gün kalmaktan kaçınmasını da ben kendi adıma anlamıyorum. Teşekkür ediyorum. Hocam siz aşı konusunda bu aşılar arasındaki güvenilirlik farkları nelerdir size göre? Ve bu aşılar Türkiye'ye ne zaman gelebilir? Ne zaman Türkiye'de bir aşı üretimi mümkün mü? Çünkü Çin aşısıyla bildiğimiz kadarıyla Türkiye'de bir yana bir ortak üretim planlaması da var idi. Başta açıklanan hala sürüyor mu bilmiyoruz onu. Yani hazır mı gelecek, buradan yapılacak? Hatta tüplerde mi gelecek yoksa konteynere girip burada mı ayrıştırılacak bilmiyoruz onu ama bir ortak üretim söz konusuydu. Yapılacak mı? İki, bu aşılar arasındaki farklar size göre radikal mi? Kullanıcı açısından çok önemli değişiklikler yapar mı?
Birinci sorudan başlayalım. Türkiye, Çin ya da Rusya ortak aşı üretim konusunu ben bilmiyorum. Şunu biliyorum. Türkiye'de dünyada olduğu gibi gerek veterinerlikte kullanılan aşılar için gerekse insanlar için kullanılacak aşılar için üretim yerlerinin iyi üretim sertifikası GMP dediğimiz sertifikası olması şart.
Şart.
Hatta deneme üretimleri için bu bile şart. Dolayısıyla
veteriner fakültesinin bir hayvan aşısı ürettiği bir yer yok mu zaten Türkiye'de? İstanbul'da?
Türkiye'de İstanbul'da veteriner fakültesi Tarım Orman Bakanlığı'na bağlı veteriner kontrol enstitülerinde
Evet
bu aşılar üretiliyor. Çiçek aşısı, Brüsel'le aşısı gibi İstanbul 2024'e kadar eğer iyi üretim sertifikası almazsa buralarda üretim durdurulacak. Çok acı bir durum. Beşeri ilaç, beşeri aşı konusuna gelince Refik Saydam'dan sonra bu konuda herhangi gerek devlet gerekse özel sektörde aşı üretimiyle yönelik bir çalışma sanırım olmamış. GMP'ye özgü bir aşı üretim yeri yoktu. Haziran ayıydı yanlış hatırlamıyorsam Koçak firması aldı ve şu andaki faz çalışması
üçüncü olan... ikinci faz çalışması aşısını Koçak firması
Koçak
üretiyor
şu anda
Kayseri'nin çalışmasını.
Aynen. Biz proje ortağımız olan Adıyaman'daki veteriner aşı üreten ve GMP'si olan bir firma buraya insan aşısı üretim için GMP sertifikasını geçen hafta aldık ve şimdiden orada şimdi laboratuvarda ürettiğimiz aşı virüsünü orada da üretmeye başladı.
Türkiye'de iki üretim tesisi şu anda var.
Şöyle söyleyeyim, bir tane daha var Çerkezköy'de. Tekirdağ'daki de bu hafta almış olabilir. Nobel İlaç'ta müracaat etmiş diye duydum. Yani 5-6 tane firma bu belgeyi almak için müracaat etti. Sanırım bir sorun olmadan da
laboratuvar güvenlik belgesi, laboratuvar yeterlilik ya da iyilik belgesi.
Girecek ham maddeden aşı şişesi oluncaya kadar ki bütün aşamalarında kontrol, validasyon, kontrol edilebilirlik, tekrar edilebilirlik bütün süreç yazılı. Öyle ki her bölümü kim yapacak, hangisi çalışacak, ne kadar. Çünkü bu neden önemli? Şunu söyleyeceğim ben. Söz konusu aşı firmalarının çok iyi bir backgroundları var. Bunlar yıllardan beri aşı üreten firmalar. Know-how'ları güçlü. Olağanüstü bir durumda hangi aşamada nasıl mücadele edecekleri belli. Dolayısıyla önlerine gelecek birkaç yıllık üretimi hesaplayıp yapıp bu konuda çalışma yapabiliyorlar. Aşı üretimi böyle manav tezgahı vesaire diğer üretim tesislerine benzemiyor. Çünkü olağanüstü kontrollü ve hijyenik şartlarda özel laboratuvarlarda bunların üretiliyor. Şimdi gelelim bu üç aşının şu andaki üretimiyle ilgili. Üretim konusunda geliştirme biraz zaman alabiliyor. Bu yeni teknoloji aşıları, DNA ya da RNA aşıları. Fakat üretimleri çok kolay. Klasik inaktif aşılarda ise çok rahat. Yoksa şişelerin içerisinde üretip onları tek tek toparlamanız gerekiyor. Oldukça müşkülatlı bir iş. Ve burada... İşte 100 yıldır biz inaktif aşıyı biliyoruz. Fakat şu andaki teknoloji o kadar güzel ki geçmiş yıllarda hücreden gelen bazı hücre artıkları, kalıntılar, aşının içerisinde olmasını istemediğimiz şeyleri ayırt etmekte bundan 30 yıl önce zorluk çekiyorduk. Ama şimdi öyle değil. Dünya Sağlık Örgütü diyor ki mesela içerisinde aşırdan değil de hücreden gelen DNA 10 nanogramın altında olacak diye bir sınır koymuş. Şimdi o kadar güzel enzimler çıktı ki ürettiğiniz aşının içerisinde o DNA'yı en küçük parçasına kadar ayırt edip filtrasyonla ayırt edebiliyorsunuz. Nefis filtrasyon ve konsantrasyon sistemleri çıkmış durumda. Fakat bunlar oldukça pahalı bir sistemler. Ve kötü tarafı şu, şu anda dünyanın her yerinde aynı sorun yaşandığından dolayı bırakın aşıda kullanılan ham maddeleri, kimyasal maddeleri tanı kiti yapmak için kullan. Dolayısıyla dünyanın elinde böyle bir sorun var. Şimdi aşılarda da eğer bugün çok iyi bir aşıyı laboratuvarda gerçekleştirebilirsiniz. Fakat bir litreyi siz bir ton civarında üretmek istediğiniz zaman onu valide etmek oldukça zor. Onun için de iyi bir background olması gerekiyor. Şişelenip devam edinceye kadar. Şimdi aşıların bir de satılması veya dağıtılmasıyla ilgili sorunlar var. Bugün biraz önce söylediğiniz Wall Street Journal'da Brezilyalı kişi şunu söylüyor. Diyor ki şu anda yaz ayları ve ısı çok yüksek olmasına rağmen biz aşımızı güvenle dağıtabiliyoruz diyor. Şimdi bu çok ciddi.
Ama bu korona bakışlı.
Evet. Dolayısıyla -70 zorunluluğu olan aşı maalesef Pfizer'ın aşısı, diğerinde -20 zorunluluğu olan aşıyı gerçekten iyi bir dağıtıma ihtiyaç var. Şimdi bizim ülkemizde bildiğiniz gibi gerek yaşlılar gerekse çocuklar için oldukça güzel bir aşı dağıtım sistemi var.
Var.
Şimdi eğer Pfizer veteriner hekimlikte bizim her ilçeye, her köye kadar suni tohumlama tanklarıyla hizmet götürüyor diyor. Dolayısıyla çok rahatlıkla bu soğuk zincirle rahatlıkla yapılabilir.
-70 soğuk zincir var mı Türkiye'de?
-70 ama sıvı nitrojenle bile yapılabiliyor. Dolayısıyla bu burada organizasyonu eğer istenirse çok rahatlıkla yapabilir. Yapabilir. Ülke bunun altından kalkabilecek düzeyde zaten. Fakat eczanelerin her birinde bu -70'i bulundurmak, almak, satmak vesaire o biraz zor. Sanırım diğer ülkelerde de Pfizer aşısı için aşı merkezleri kuruluyor.
Pfizer'ın kendi özel taşıma kitleri var.
Evet. Hatta yeni de bir gelişme oldu. Hemşirelere teşekkür ediyorlar orada. 5 dozluk flakonun içerisinde 6. dozu bedavaya getiriyoruz diye öyle de bir şimdi uygulamaları çıkmış durumda. Dolayısıyla aşının dağıtımı ve saklanması gerçekten ayrı bir sorun. Ülkemizde iyi bir aşılama konusunda becerimiz var. Halk sağlığındaki çalışan hekimler dahil olmak üzere bir de vatandaşlar da çocukluğundan itibaren zaten aşıya karşı değiller. Sadece ve sadece
fakat son yıllarda bunu pompalayabilecek
zararlı maddeler veya kimyasallara karşı görüş.
Ki, yok alüminyum var, yok o var, yok o var.
Aynen. Dolayısıyla ama onun da şeyleri var. Bizim mesela kendi şu anda yaptığımız aşının içerisinde alüminyum oranını azaltıp CPG'ye ekstra bir adjuvan daha ekledik de hem de hücresel immün yanıtı da ortaya çıkartsın diye. Dolayısıyla bu tip yaklaşımlar, yeni yeni teknolojiler bu konuda yardımcı. Fakat benim üzüldüğüm nokta hiç mi hiç alakası olmayan içerisinde çiplerin olabileceği gibi, yok işaretlenmiş bazı kimyasalların olabileceği gibi mümkün olmayan hayal ürünü fikirlerin bana göre aşı karşıtlarının elinde böyle bir söylemin olması gerçekten üzücü bir durum.
Hocam geçen gün birisi bana beğendi, diyor ki çiple diyor beynimi okuyacaklar. Diyor ki senin beynin buysa orada okuyacak bir şey yok zaten. Çip taksalar da o takmasınlar. Hocam beyni buradan okurlar, çipe gerek yok.
Evet.
Yediğiniz her halt burada.
Evet. Evet. Aşıyla ilgili şu bir gerçek, bir pandeminin içerisindeyiz. Viral bir pandeminin tek çözüm yolu aşı.
Aşıdır. Peki hocam Türkiye'de üretilecek mi? Onunla ilgili bir fikriniz var mı? Yani bu Çin aşısı ve
üretim yerleri falan ayarlandıysa ben bilmiyorum. Şimdi
peki Kayseri aşısı Türkiye'de üretilecek mi?
Onu Koçak şu anda yapmış. Evet.
Peki ama şimdi şu anda üretilecek olan 3000, 5000, 10000 kişi. Yani şu anda 1000 kişilik bir aşı üretilecek. Çünkü faz 2 çalışmaları için. Faz 3 için 25-30000 kişilik belki üretilecek. Ama sonrasında toplu üretim, milyonlarca üretim yapmakla bu az üretimi yapmak aynı şey midir?
Kesinlikle çok farklı. Dediğim gibi bu tecrübe çok önemli. Firmanın çalıştırdığınız elemanın o cihaz veya kullanılacak ortamın çok iyi bilmesi gerekiyor. Fakat gördüğüm kadarıyla Koçak'ta Nisan ayına kadar bir gün verildi. Yani Nisan'da yerli aşı çıkacak diye.
Nisan'da üçüncü faz çalışma tamamlarız dedi.
Dolayısıyla böyle bir background'ları mutlaka vardı.
Bir bildikleri var ki bu sözü.
Evet, bir de şunu biliyorum. Mikro carrier dediğimiz küçük misket diyelim, onların üzerinde hücreler bulunup ve üretiliyor Koçak'ta. Dolayısıyla o üretimin miktarını çoğaltabilir çok rahatlıkla.
Yeni bir teknoloji yani.
Evet, o teknikle yeter ki onları saf olarak elde. Sıkıntı şurada Fatih Bey, ürettiğiniz ve şu anda %90 denilen rakam koruyucu antikorluk düzeyi anlamında değil, immün yanıtı oluşturduğunun anlamıdır %90. Hı hı. Yani Dünya Sağlık Örgütü'nün eğer faz çalışmasına müracaat eden aşı listesine girip baktığınız zaman hepsinde de şunu yazıyor. 1/8 ve yukarısındaki nötralizan antikorlar seropozitif kabul edilir diyor. Evet. Dolayısıyla bu oran koruyuculuk için yeterli mi? Şu anda kimse bilmiyor. Ama 1/8 ve üzerindeki antikor yanıtının hepsine pozitif olarak değerlendirildiğinden bunu bütün aşı firmaları Moderna'sından Pfizer'ına kadar hepsi de pozitif olarak kabul ediyor. O nedenle %80, 90'lar, 95'ler konuşuluyor.
Ha, ama yani koruyucuların ne olacağı bilinmiyor.
Hiç kimse bilmiyor. Belki 1/8 evet koruyucu olabilir.
Peki belli faz 3'te bu belli olmuyor mu?
Bununla ilgili mutlaka veriler çıkacaktır işte. Evet.
Peki sağ olun hocam. Necmettin Hoca'ya bir hemen uzanalım. Necmettin Hocam, siz ne diyorsunuz bu aşılarla? Sorduğumuz zaman Ateş Hoca dedi ki Türkiye'nin anlaşmasında faz 3 sonuçları olumsuz çıkarsa bu aşıları iade etme şartı, klozu var. O yüzden faz 3 çalışmaları tamamlanmadan Türkiye'ye bu aşıları yollamıyor olabilirler. Yarın öbür gün iade etmek, tekrar geri almak zorunda kalmasınlar diye bir yorum getirdi buna. Gerekçe bu mu? Çünkü duyduğumuz dedikodular, dedikodu mu artık, bilgi mi bilemiyorum onda tam olarak ne nedir artık, karşı bile karıştı. Çin'in vaat ettiği kadar aşıyı Türkiye'ye vaat ettiği süre içerisinde Sinovac şirketinin verememe ihtimalinden söz ediliyor. Başlangıçta 10 milyon aşı gelecek denirken şimdi sadece sağlık çalışanlarına ve çok ileri yaş grupları için 3 milyon civarında aşı, ki zaten sadece sağlık çalışanları için 2,5 milyon aşı gerekiyor Türkiye'de. Geleceği sonrasının Nisan ayı sonuna kadar gelecek 40 milyonun tam kesin olmadığı yönde rivayetler var. Bu aşılar geliyor mu? Gelecek mi? Geldi mi? Ne oluyor aşılar?
Şimdi Fatih Bey, tabii spekülasyonlar üzerine ve elde olmayan verilerle bir şey söylemem mümkün değil. Ama Sayın Cumhurbaşkanı biliyorsunuz açıklamıştı, itirazı olmuştu. Şöyle bir itirazı olmuştu. Bu aşılarla ilgili, Sinovac'la ilgili faz 3 çalışma sonuçları çıkmadan aşıların gelip ve uygulanmasının doğru olmayacağı konusunda beyanda bulunmuştuk. Aşılar gelmedi ve faz 3 çalışma sonuçları da açıklanmadı. Dün yapılan çok güzel bir oturum vardı. Orada öğrendiğim kadarıyla biliyorsunuz Sinovac çalışması Türkiye'de devam ediyor. Şu ana kadar 10 bin kadar denek katılmış. Ancak çift doz alanların ve ikinci dozu aldıktan sonra 14 gün geçirenlerin sayısı şu anda sadece 3 bin kişi. Ve Türkiye'de bu aşılamanın olması nedeniyle şifrenin kırılıp bu 3 bin kişinin sonucunun değerlendirme olasılığı olduğu söyleniyor. İkinci olasılık ise sizin de beyan ettiğiniz gibi Brezilya'dan gelecek yaklaşık 10 bin kişinin sonuçları. Bu sonuçlar bize neyi verecek? 18 yaşta 59 yaş arasında bunun güvenli ve etkin olduğunu verecek. Ben güvenli ve etkin olarak çıkacağına inanıyorum. Ancak toplam sayıya baktığınız zaman 13 bin denek üzerinde yapılan faz 3 çalışmalarının sonuçlarıyla yola yürüyeceğiz. Çıkan bazı uyumsuzluklar nedeniyle uzamak zorunda kaldığını biliyoruz. Tabii bu işi hızlandırmak için bir resmi gazetede de bir yazı çıktı. Bu da hızlandırma işi. Olay tam bir kaosa bürünmüş durumda. Bu arada tabii bu sayılar 50 milyon sayısı az bir sayı değil. 50 milyonu ele ele Nisan'a kadar temin edebilmek ayrıcalıklı bir konuma getiriyor Türkiye'yi. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri bile 3 ay içerisinde nüfusunun %30'una yapabiliyor. Eğer Türkiye bu 25 milyon kişiye 3 ay içerisinde 4 ay içinde aşılarsa bu bir başarıdır. Ama sizin de söylediğiniz gibi ortalıkta dedikodular dolaşıyor. Şundan gelmiyor, bulman gelmiyor. Ben temenni ederim ki gelir ve gerekli şartlar sağlandıktan sonra bu aşılar yapılır. Tabii bu arada Uğur Şahin'in bir açıklaması var. Çok enteresan. Bence vurgulanmamız gerekiyor. Diyor ki Uğur Şahin, Türkiye ile aylardır konuşuyoruz. Ben olsaydım bunu imzalamıştık. Hala imzalanamadı anlaşma. Ama biz Türkiye ile ilgili aşıları ayırdık. Ben gerçekten merak ediyorum. Moderna'yla görüşüyoruz. O ne safhada onu da bilmiyorum. Ama bunlardan da aşı temin edilmesi bizim yolumuzu açması için ülke olarak önemli diye düşünmekteyim. Ve şayet bana izin verirseniz biraz önce özellikle Volkan Hoca'ya, Volkan Korten Hoca'ya teşekkür ediyorum. Bana bazı konularda pas attı ve ben not aldım. İzin verirseniz birkaçından tabii, bahsedeyim yoksa vaktimiz yok.
Buyurun buyurun, vaktimiz var, ne demek.
Şimdi Volkan Hoca çok önemli bir konuya değindi. Ne kadar hastamız ölüyor? Şimdi biliyorsunuz sayılar konusunda hep şüpheciyiz. Çünkü evet, sayılar dalgalanıyor. Bir iniyor, bir çıkıyor. Yani kriterler değişiyor vesaire. Dolayısıyla en doğru sayı yayınlanıyor ve yazılıyor olsa bile bizim bu şüphemiz devam edecek. Onun için biz önümüzdekine bakmaya çalışıyoruz. Tabii önümüzdekiyle tüm Türkiye'yi yorumlayabilme şansımız yok. Ama burada oturan herkes kendi dernekleri ve meslek grupları aracılığıyla ciddi bir network'e sahipler. Ve Volkan Hoca bir şey dedi, Türkiye'deki ölüm oranının o kadar düşük olduğunu düşünmüyorum. %7,5'lar civarında bir ölüm oranı olduğunu düşünüyorum. Yoğun bakımlarda ölüm oranı çok değişken. Ama benim çevremdeki arkadaşlardan aldığım bilgilerle yoğun bakıma alınan her 100 hastanın 35 ile 60'ı ölüyor. Niye bir yerde 35, diğerde 60? Çünkü yine Volkan Hoca vurguladı, yoğun bakıma hangi hastayı aldığınızla alakalı bu durum. Yoğun bakıma alınmaması gereken %100 ölecek hastayı aldığınız takdirde bu yoğun bakımda ölüyor. Ve Türkiye'de genel olarak yoğun bakım konsepsiyonu ölecek hastanın bile alınabileceği bir yer olarak görüldüğü için yoğun bakımlardaki ölüm oranı artıyor. Çok ağır ve öleceği garanti olan hastaları bile biz yoğun bakıma alıyoruz. 2 gün önce içinde hayatını kaybediyor. Dolayısıyla siz eğer bir yoğun bakım kurup da bu yoğun bakıma sadece oksijen maskesiyle biraz oksijen alan hasta alırsanız o yoğun bakımdaki ölüm oranı azalacaktır. Ama en ağır hastalar dışarıda kalmasın diye oraya alırsanız ölüm oranı artacaktır. Ölüm oranını belirleyen başka bir faktör daha var. Ne yoğunlukta hasta aldığınızın ve hastaya göre personel sayınızın ne olduğu. En yoğun aylarda ben inanıyorum ki yoğun bakımlardaki tükenmişlik ve para ilgili Mustafa Hoca söyledi. Aşı karşıtlığı, hakikaten aşı karşıtları korkunç çalışıyorlar. Bunu siz de yaşıyorsunuz, biz de yaşıyoruz. Hakaretlerle karşı karşıya kalıyoruz, her şeyle karşı karşıya kalıyoruz. Sosyal medya zaten acayip tehlikeli bir yer. Kimin ne söylediği, söylediğinin niteliğinin ne olduğu belli değil. Ama sosyal medyada bir olay var ve 2 sene önce yapılan bir çalışma da bunu göstermiş. Yalan haberler doğru haberlerden kat kat kat hızlı ve çok değişik yerlere yayılıyor ve herkes buna inanıyor. Doğru habere ise kimse inanmıyor. Gerekirse o yayının referansını da çıkarır size veririm. Ama iş öyle boyuta vardı ki ben nereye şikayet edildim Fatih Bey biliyor musunuz? CİMER'e şikayet edildim. Hem de birden fazla kere. CİMER'e şikayet edilme sebebimi biliyor musunuz? Aşıları özendirmek sebebiyle.
Evet abi, hocam biliyorum.
Hani ya çipli bilmem ne aşılar var, CİMER'e şikayet. Daha enteresanı CİMER bunu üniversiteye yolluyor. Şimdi yani o soruşturmadan bir şey çıkacağı yok. Çıkarsa da zaten alnımızak söyleyeceğimiz şey değişmeyecek ama yani iş bu boyuta geldi. CİMER'de bu işi yönlendiren kişi de bu yazıyı alıyor, üniversiteye sorabiliyor. Yani bu duruma geldik. Yani CİMER yok kardeşim bu mantıklı değil, ben bu şeyi reddediyorum deme durumuna girmiyor.
Girmiyor. CİMER direkt
bunu da burada vurguladıktan
orada oraya yolluyor, yazışma yolluyor.
Tabii hocam, tabii, imza mühür.
Ben size daha, komiğini söyleyeyim. Biz burada sizlerle program yapıyoruz ya, maske takıyorum ya ben programda. Konuklarıma Allah muhafaza bir şey bulaştırmayayım veya onlar bana bulaştırmasın ama esas ben onlara bulaştırmayayım. Ya gittim bu Fatih bile hastaydı demesin kimse diye maske takıyorum program boyunca. Ve de işte sizin de bildiğiniz gibi ben yıllardan beri zaten aşının önemini anlatan programlar yapıyorum. Sabah gazetesi gibi bir gazetede, ki bu gazete hükümete yakınlığıyla biliniyor, bazı yazarlar bana aşı lobisinin adamı, maske lobisinin adamı, karanlık güçleri adamı diye yayın yapıyorlar. Yani halk sağlığını savunmak, aşıyı önermek, maske takmayı önermek, ki bunu devlet de öneriyor, bunu Cumhurbaşkanı da öneriyor, bazı gazete yazarları için suç. Yani o yüzden CİMER'in de aynı yoldan gitmese şaşırmamak lazım.
Evet. Evet, onu da vurguladıktan sonra izin verirseniz yine zannediyorum Nurdan Hoca söylemişti. İki konuya değinmek istiyorum, başlayayım. Şu anda piyasada en zor bulunan ilaçlardan birisi kan sulandırıcıları.
Evet hocam.
Çünkü
bana gerekiyordu geçen hafta
bulamadım. Bilen bilmeyen herkes saldırıyor ve bu ilacı alıyor. Lütfen almayın. Ama diğer taraftan bilimsel veriler üzerinden konuşalım. Fatih Bey, çok enteresan bir olay var. Biz bu kan sulandırıcıları iki amaçla kullanıyoruz. Birinci amaç pıhtı oluşmasın diye.
Evet.
İkinci amaç oluşan pıhtı durumunda kullanıyoruz. Pıhtı oluştuktan sonra. Pıhtı oluşmasın diye düşük dozda kullanıyoruz. Pıhtı oluştuktan sonra ise yüksek dozda uyguluyoruz. İtalya ve Amerika'da yapılan bir otopsi serisi var. Çok enteresan. Ve o otopsi serisinin yanılmıyorsam 60-70 hastalık bir alt grubu var. Tedavi edici dozda kan sulandırıcı kullanılan hastalarda bile akciğer damarlarının hemen hemen tamamında bu pıhtılaşmaların devam ettiği görülüyor. Ve burada bizim yaptığımız çalışmalarda, şu anda da bir çalışmamız bununla ilgili sürmekte, bir şeyi gözlemliyoruz ve içinde pıhtılaşma sistemi, İki, pıhtıyı eritici sistem. Bu COVID hastalığında pıhtılaşma sistemi aktive oluyor. Korkunç aktive oluyor. Ama değişik testlerle ortaya koyduğumuz bir şey var. Vücudun pıhtılaşmayı eritici sistemi ise tamamen devre dışı kalıyor. Benim inancım şu ki COVID hastalığında kilit burada, sizin de belirtmiş olduğunuz gibi. Tabii bununla ilişkili olarak bir konuya daha değindikten sonra size ben bir soru sormak istiyorum bundan sonra. Gelelim Nurdan Hoca'nın söylediği akciğerin sertleşmesine. Şimdi akciğer fibrozis oldu diyoruz. Kimse bir şey anlamıyor. Balonları biliyorsunuz. Bir balonu alın. Yeni fabrikadan çıkmış bir balon alın. Aynı balonun 10 sene önce üretilmesini alın. Ya da gidin arabanıza aldığınız lastiğe bakın. Bu sene üretilen kış lastiğini alın, bir de 10 sene önce üretilen kış lastiğini alın. Aynı sonuca ulaşamazsınız. Eski balonu üflerken daha öbür yeni balonun hacminin yarısına gelmeden patlar.
Yırtılır.
İşte bu COVID hastalığında fibrozis gelişmesi, akciğerin sertleşmesi aynen bu şekilde oluyor. Hemen akciğer patlıyor. Kalbin çevresi ve akciğerin bir kısmı havayla doluyor. Akciğerin çalışması daha da zor hale geliyor. Bunun için Nurdan Hoca'nın söylediği gibi kortizon, steroidler ve bir şeyler yapılıyor ama işin gerçeği burayla ilgili bilim dünyasının da bir çözüm geliştirmesi lazım ve bununla ilgili çalışmalar yapılıyor. Ancak bu fibrozis geliştikten sonra vücut bunu tamir ediyor mu diye sordunuz. Çok enteresan birkaç tecrübemi paylaşmak istiyorum. Tabii bunu göğüs hastalıkları uzmanlarının sonradan yaptıkları tetkikler sayesinde öğrendik. Birkaç tane hastamız var. Bir tanesini hiç unutmuyorum. 46 yaşında bir beyefendi. Bizim yoğun bakımdan taburcu ederken oksijenle taburcu ettik. Ve onun o taburculuk anındaki tomografisini görseniz, Volkan Hoca ya da Nurdan Hoca bunu hemen yoğun bakıma alın, entübe edin der. Başka bir şey demez. O şekilde taburcu ettik ve Nurdan Hoca'nın söylediği gibi birçok üniversitede, devlet hastanelerinde de vardır muhtemelen, COVID sonrası takip poliklisini gördüm. İnanamazsınız. Ben o akciğerin o kadar düzeleceğini tahmin etmiyordum, hakikaten etmiyordum. Dolayısıyla hastaları kurtarmaya, çalışmaya devam etmemiz lazım. Ama öncelikle hastaların hasta olmasına engel olmamız lazım. Başka konular da var. Girmeyeceğim
hocam, ben
onlara.
Size bir soru sorabilir miyim? Şimdi şöyle tabii. Bir hesap yaptık basitçe. Şimdi ağır hasta veya hasta oranlarını hastaya baktığımız zaman, hasta vefat oranlarına baktığımız zaman Türkiye'de 0.09, İngiltere'de 2.85, Almanya'da 1.79. Yani bizim mortalite oranımız hastalarda Almanya'nın hemen hemen yarısı, İngiltere'nin hemen hemen üçte biri. Evet, nüfusumuz genç. Evet, sağlık sistemimiz, birinci kademe sağlık sistemimiz çok güçlü. Hekimlerimizin bu hastalığı mücadelede proaktif davranmaları, ofansif tıp mensubu gibi davranmaları önemli etken. Peki bu kadar fark olabilir mi? Normal midir bu fark?
De, Almanya'da Merkel'in çıkıp açıklama yaptığı dönemde, Almanya'nın nüfusu biliyorsunuz bize yakın.
Hemen aynısı.
O dönemde bizde toplam vaka sayısı Sağlık Bakanlığı'nca 1 milyon 800 bin açıklanmıştı. Ve o dönemde Almanya'daki toplam vaka sayısı 1 milyon 300 bindi.
Evet.
Bu 1 milyon 300 bin civarındaki hastadan 22 bininin filan öldüğü konusunda kayıtları vardı. O sırada bizdeki ölüm sayısı 15 bindi. Şimdi olabilir mi? Olabilir. Olmayabilir mi? Olmayabilir. Veri olmadan bir yorum yapmamız yapmak gerçekten zor. Çok zor. Umut ediyorum ki düşüktür. Yani temennim de odur. Düşük olmasını temenni ediyorum. Ama yani hepimizin temennisi her şeyin iyi gitmesi. Ama tabii bizim de gözlemlerimiz var. Ama bu gözlemlerimiz Türkiye genelini yorumlamamıza maalesef yetmiyor. Onun için bir şekilde Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı rakamları kabul edip yolumuza devam etmekten başka çaremiz yok. Ama bunlar mutlaka tutuluyordur. Seneler sonra da ortaya çıkacaktır. Umut ediyorum ki aynı rakamlar seneler sonra yine ortaya çıkar.
İnşallah.
Mustafa Hoca'ya soru sorarken çok enteresan. Volkan Hoca hatta bugün yayınlandı dedi. Bir literatürden bahsetti. Fatih Bey, siz ve sizinle bilgi benzer işleri yapan birkaç kişi daha var. Nasıl takip ediyorsunuz bu süreci? Arkanızda çalışan bir ekip mi var?
Hayır hocam, yok.
Nasıl ortaya koyuyor? Yani çünkü genellikle güncel bilgiyle geliyorsunuz ve ona göre bizleri yönlendirip ona göre soru soruyorsunuz. Nasıl oluyor bu?
Hocam, arkanda çalışan bir ekip yok. Benim bir tane editörüm var program için. Sizinle de temas kuran sevgili Haluk. Haluk sizlerle temas kuruyor ve sizleri davet ediyor. Bunun dışında ben korona şartları nedeniyle bütün gün karantina, evde oturduğum için, kendi kendime karantina uyguladığım için ya da en kötü ihtimal ofise gidip oturduğum için bir bu konuyla ilgili bütün makaleleri okuyorum. Türkiye'de ve dünyada yayınlanmış ama daha çok dünyada yayınlanmış çünkü Türkiye'de üzülerek söylüyorum, kayda değer okuyacak yeniliklere atan makale ne yazık ki çok az görüyorum, hatta hiç görmüyorum. İki, bazı hekim dostlarımın yazışma gruplarındaki birbirlerine yolladıkları makaleleri veya makale özetlerini temin edip onları okuyorum. Böyle update kılıyorum. Yoksa bir ekibim yok yani, Türklerin böyle bir kalabalık ekipleri falan olması da pek mümkün değil. Sadece kişisel meraktan ötürü bir konuyla geldiği zaman sonuna kadar ilgilenmek gibi bir şeyim var. Ne diyeyim, ruhsal bozukluğum var. O yüzden fazla ilgileniyorum. Geçenlerde söylemiştim, 4000'e yakın makale okumuşum bu süreçte. Çünkü bir de okuduğum makaleleri bilgisayarımda hepsini arşivliyorum ki yani yarın öbür gün bir gelişim olursa ne olur, ne okumuşum diye bakayım diye numaralayarak çalışıyorum. Çünkü neden? Sizler hasta bakıyorsunuz, servistesiniz, osunuz, busunuz. Bir sürü işinizin arasında okuyabileceğinizi okuyorsunuz. Bizim ise pek fazla işimiz yok zaten. İşte akşam bir program yapıyoruz. Günde bir tane de yazı yazıyoruz. Yazı yazmak bir saatimizi alıyor. Program 3 saat, geriye kalıyor 20 saat. 6 saat uyku, geri kalan da ne yapacağız? İşte bunları okuyoruz hocam.
Teşekkür ederim.
Sağ olun. Ben teşekkür ederim. Sağ olun hocam. Ya bilgi olmadan çünkü bir şey olması mümkün değil. Size düzgün sorular sormak ve sizdeki gerçek bilgileri ortaya çıkarabilmek için benim de size soru sormayı becerecek kadar bir bilgi sahibi olmak gerektiğini düşünüyorum. O yüzden çalışıyorum bütün gün. Size ve izleyicilere saygımdan. Evet, bir reklam arası vereceğim. Sonra programın son bölümüne giriyoruz. Hocam, şimdi aşılar geliyor. İnşallah umduğumuz kadar gelecek ama umduğumuz kadar, yani beklenen kadar gelse bile 50 milyon doz, 25 milyon kişi. Riskle bakarak ama taşıyıcı olabilecekler. Doğru mu?
Evet, yani kendileri hastalıktan korunuyor ama taşıyıcılıkların azalıp azalmadığını henüz çok net
değil.
Bilmiyoruz.
Henüz
ama yani azalttığı kesin ama tamamen yok edilmiyor.
Tamamen yok etmiyor. Bu durumda mesela aynı evdeyiz. Diyelim ki ben 60 plus'ım, 65 plus'ım oldum. Eşim değil, olmadı. Ben eve bu hastalığı taşıyıp evdekileri hasta edebilirim, değil mi?
Bir düşük olasılıkla evet. Ama toplumun tümünü düşünürseniz ve belirgin bir sayıya ulaşırsanız ihmal edilebilir seviyelere inecektir. Yani,
yani o 50 milyon dozun tamamı yapılırsa veya 100 milyon dozun tamamı yapılırsa esas sürü bağışıklığı olacak. Ha, şu açıdan sordum. Mesela aşıda şöyle bir şey vardı. Şimdi mesela antikor nakilleri yapılıyor. İşte A hastasında oluşmuş antikor iyileşmekte sıkıntı çeken B hastasına alınıp enjekte edilebiliyor. Şimdi diyelim ki ben aşı oldum ve benim vücudum antikor üretti. Çok da kaliteli antikor üretti diyelim ki. Ben kendi kanımdan alıp kan grubumuzla uyumlu ise eşime veya yakınlarıma verip onların da bir nevi aşılanmasını sağlayabilir miyim?
Siz biliyorsunuz konvalesan plazma bir sürü yan etkileri var, yan tesirleri var vesaire vesaire ve onlar biz sadece hastalığın erken döneminde virüsün çoğaldığı dönemde bloke etmek için veriyoruz. Yani sizin dışarıdan verdiğiniz şeyin çok kısa ömrü. Yani o şekilde bir koruyuculuk sağlanamaz. Yani aşı yapmak ve daha kalıcı bir yanıt oluşturmak daha uygun. Ama aslında sizin dediğinizi biliyorsunuz ayrıca yani laboratuvarda üreterek monoklonal antikor denilen şeyler yapıldı. Onların hatta ilk birkaç tanesi Amerika'da ön olayda aldılar. Fakat onları da şu anda sadece onaylı olan kısmı hastaneye gelmeden önce ağır seyretmesi muhtemel kişilerle sınırlı bir şekilde onay aldılar. Yani oldukça onlar hani pahalılar ve kullanım alanları oldukça sınırlı. Onun için hani hiçbiri bunların aşının yerini tutmuyor. Bir de tabii aşının mesela koruyuculuğunun yüksek veya düşük olması toplumda yapacağınız aşı miktarını etkiliyor. Yani siz %90 etkili bir aşıyı daha az yaparak %60...
Peki hocam, şimdi az önce konuşuyorduk ama reklam arasında konuştuğumuz için şimdi onu bir kez daha sormak gerekiyor. Şimdi daha önce burada geçen hafta Bingür Sönmez Hoca bazı gen gruplarının, gen mutasyonlarının bu hastalığı daha ağır ve hatta ölümcül geçirdiklerine ilişkin bir bilgiyi paylaştı. Gerçi bu bazı profesörler tarafından, bazı hocalarımız tarafından çok düşük oranda ve birebir bir durumu yansıtmıyor ama doğrudur şeklinde algılandı. Ama biliyoruz ki bazıları çok ağır geçiriyor bunu. Bu durumun bu gen mutasyonuyla alakası var mı? Bir. İki, yine az önce konuştuk bunu kendi aramızda. Diğer viral enfeksiyonları da geçmiş tarihte oldukları, gerek influenzalar olsun, gerek başka viral enfeksiyonlar olsun.
Siz daha genç olarak daha kötü, daha ağır seyrediyorsunuz. Bakıyorlar, bu tür mutasyonlar bulunuyor. Bunlar genellikle şu ana kadar bulunanlar, interferonla ilgili genlerde mutasyonlar veya kayıplar, küçük gen defektleri. Bir bu bulundu. Bir de bazı kişilerde bu interferonlara karşı daha önceden geçirilmiş bir nedenle antikor bulundu. O antikorlar olduğu zaman da kişiler ağır seyrediyor. Ama bu çalışmalar geliyorlar. Bu interferon dışındaki bir takım bazı genlerdeki defektlerin de ağır geçirmeyle ilgili çalışmaların işaret ettiği yerlere özellikle baktılar ve orada buldular. Ama bunun dışındaki bölgelerde var.
Peki hocam, yine bu hastalıkla ilgili olarak söylenenlerden bir tanesi de şu. İlk başta geniş bir komorbidite tablosu çizildi. İşte şusu olanlar, busu olanlar, osu olanlar falan filan diye. Fakat bu komorbiditeler giderek daraldı. Ve sonunda en fazla etken olanın glisemi olduğu ortaya
diyabet
çıktı. Diyabet olduğu ortaya çıktı. Özellikle yüksek diyabetlerde bu hastalığın daha ağır seyrettiği belirlendi. Bunun bir sebebi var mı ya da bu belirleme, bu şey bir gerçek bir veriye, somut veriye dayanıyor mu yoksa gözlem mi?
Şimdi onlarca çalışma var, yüzlerce çalışma var. Ama bunu aslında nasıl Dünya Sağlık Örgütü'nün günlük sayıları var. Bu çalışmalar çoğaldıkça ve daha düzgün, daha güzel çalışmalar çıktık ve bilgi birikimi oldukça Amerika'daki Hastalık Kontrol Merkezi'nin böyle bir sayfası var.
CDC'nin
bir sayfası var. Sol tarafta kesinlikle daha ağır geçirilen vermek gerekirse, mesela göğüs hastalıklarından örnek verelim. Kronik obstrüktif akciğer hastalığı kesinlikle ilişkili ama astım değil. Astım daha zayıf bir ilişki var. Siz çok şişmansanız, yani vücut kitle indeksiniz 40'ın üstündeyse kesin ilişkili ama kiloluysanız daha az ilişkili gibi. Buradaki yüksek tansiyon yine şüpheli tarafta ama öbür tarafta işte kanser hastalığı, yaygın kanser hastalığı olanlar var. İşte sigara içenler var. Gebelik sağdaydı sola geçti gibi.
Gebelik artık daha önemli.
Evet, daha yüksek riskli. Çünkü yani çalışmalar, kaliteli çalışmalar çıktıkça bu sayfa güncelleniyor. Diyabet de onların arasında. Ama bunların boyutları değişebiliyor. Yani mesela diyabet öbüründen daha riskli, şundan daha riskli diyebilirsiniz. Mesela kronik böbrek hastalığı örneğin bayağı riskli.
Bayağı riskli. Evet. Peki hocam, çok teşekkür ediyorum. Nurdan Hoca'nın bize ekleyeceği bir şey varmış. Onu bir hemen Nurdan Hoca'dan kendisi bir şey anlatmak istiyorum dedi. Nurdan Hocam buyurun.
Ben de bir ekleme yapmak istiyorum. Aslında bakarsanız Mortality ile İlstorax Derneği olarak birkaç merkez, birkaç az kalacak bir kelime herhalde. Çünkü 26 merkez var. Bu merkezlerin kendi onamları oldu. Bakanlık onamları, toplu halde alınmış bir etik kurul onayı da oldu ilk başta aldığımız. Ardından veriler havuzlandı. Aynı elektronik data seti içerisinde ve sonra da havuzlanmış verinin analizini yaptık. Ve biz bunu yayınlamak üzereyiz. Daha doğrusu göndermek üzereyiz. Oranı söylüyorum size. 1500 hastada %4.5 mortalite oranımız var, ölüm oranımız var. Bu hastaların çoğu ağır. Burada 120 tane sadece asemptomatik, şikayeti olmayan hasta var. Geri kalanlar zatüre ve zatürenin üst versiyonları, yani ağır zatüre, ARDS. Ve hastalığın ağırlığı arttıkça ölüm riski daha da artıyor. Hatta ARDS'de 80 kata çıkıyor. Söylediğiniz şeyleri de değerlendirdik. Mesela KOAH hastalığı, Volkan Hoca'nın söylediği, hastalıktan ölümü 5 kat arttırmıyor. Orada odds ratio dediğimiz ölüme ait risk düşük çıkıyor. Burada pek çok altta yatan mekanizma bilim dünyalarında tartışıldı astımla ilgili. İki hastalık birbirinden farklı seyrediyor, KOAH ve astım. Buna eklemek istedim.
KOAH tehlikeli, astım değil.
Ben bir soru sorabilir miyim?
Buyurun hocam.
Bu hangi döneme ait Nurdan hocam? Hangi dönemde yaptınız bu çalışmayı?
Evet, yani biz Mart'ta hemen çıkar çıkmaz ilk olgular, onları kaydetmeye başladık. Yani geriye dönük bir kayıt oldu açıkçası ve şeye kadar, Temmuz ayına kadar bu kayıtlar alındı. Dolayısıyla hani geriye dönük kaydın bazı ufak tefek kısıtlamaları bu çalışmada da var. Ama dönem erken dönem. Şu anda baksanız çok daha bence fazla bir mortalite görebiliriz. Hele biz Eylül ayında, hani Ankara Wuhan oldu dediğimiz dönemde, ben Ankara'dan örnek vereyim. Gerçekten çok zor durumdaydık. Yoğun bakımlarımız yetmiyordu. Ölüm oranları yüksekti. O dönem yoruma katılıyorum. Bir rahatlama oldu.
Evet,
ama
rahatlama.
Karşılaştırma yapmak lazım. Yani o dönemle bu dönemi karşılaştırmamız lazım. Mortalite, yani ölüm oranları bakımından. Ve de neyi örneklerseniz onu görürsünüz. Onu söylemek lazım bu arada. Yani sizin seçtiğiniz topluluk neyi ifade ediyorsa ona göre ölüm oranınız değişir. Yani sizin söylediğiniz gibi bir yoğun bakımdaki ölüm oranı %25 ile 50 arası değişirken servisteki ölüm oranı daha azdır, toplumdaki ölüm oranı daha azdır. Dolayısıyla neyi örneklediğinize göre değişir sonuç. O
peki
yüzden
hocam,
hani en güzeli milyon bazı. Evet, sağ olun.
Volkan hocam, son bir şey soracağım size. Aşının gelişi 11'i dendi, hala yok. Nasıl gelecek, nasıl yapılacak? Bizdeki faz 3 çalışmasının tamamlanması, eğer Brezilya yarın net sonuçları açıklarsa bizdekinin tamamlanmasına gerek olmadığını düşünüyoruz. Üstelik de Helsinki bildirgesine göre zaten tamamlama da gerekmiyor. Tamamlamamak gerekiyor. Nasıl yürüyecek bundan sonraki prosedür? Eğer yarın açıklanırsa Türkiye ne zaman başlar yapmaya başlar?
Şimdi şu, ben size yani ne konuştuğumuzu söyleyeyim. Daha kesin kararlar olmadı. Yani aşının yürüdüğü 22 merkezden birinin sorumlu araştırıcısı olarak. Evet. Şimdi büyük olasılıkla ya bakanlık biliyorsunuz acil kullanım, ben acil kullanım olayını devreye sokuyorum diyebilir. Tahminimiz Türkiye'de yapılan faz 3 çalışmanın da bir ara değerlendirmesini isteyeceği yönünde. Şu anda Necmettin Hocam da söyledi, 6000 kişi ilk dozlarını, 3000 kişi ikinci dozlarını yaptırdı. Ama ikinci dozdan 14 gün sonrası COVID olanlar değerlendirmeye alınıyorlar. Şu ana kadar hedef 40'tı, 25 civarında hastaya ulaşıldı. Bunlara bakarak...
Yani bu 25 hastanın kaçı plaseboda, kaçı...
Bir fikir söyleyebileceğiz ama bu burada yürütücü arkadaşlarımız etik kurula başvurdular. Yani oradan çıkacak kararı tam net bilemiyoruz. Ama ya çalışma artık aşı, Sağlık Bakanlığı karar verirse ben bu aşıyı acil kullanım onayı verdim, yapıyorum dediği anda büyük ihtimalle biz çalışmaya ara vereceğiz. Plasebo olan kişiler aşılanacaklar ama daha sonra çalışma belki farklı bir şekilde devam edecek. Bu daha düzgün, daha güvenilir bir etkinlik ve güvenilirlik
güvenle ilgili testler sürecek. Ama bu zaten yıllarca sürecek çalışma.
Belki yeni bir grup, yani çünkü o zaman aşıya ulaşma hakkı olmayan kişiler, yani çok uzun bir süre aşı hakkı olmayan kişilerde belki yeni bir faz olabileceği düşünülüyor ama tekrar söylüyorum, bu hem bakanlığın istekleri hem de merkezi, yani bu çalışmayı denetleyen etik kurulun vereceği karar.
Doğru anlıyorsam o zaman bizim faz 3 çalışmasının biteceği Ocak ortasını beklememize gerek kalmadan yarınki veriler eğer bakanlık açısından tatminkar olursa acil kullanım izni devreye sokarak aşı yapmaya ayın 24'ünden itibaren başlayabilir.
Başlayabilir. Yani bizdeki faz 3 çalışmanın sonuçlarını veya ara değerlendirmesini beklemeyebilir. Zaten biliyorsunuz aşı geldikten sonra bir 2 haftalık ortalama bir güvenlik testinden geçme süresi var. Yani o sürenin sonucunda belki bizim çalışmanın bir ara değerlendirmesinin yapılması söz konusu olabilecek. Ama bu konuyla ilgili sorumlu arkadaşlarımız etik kurula bir değişiklik için görüş sormak üzere başvurdular.
Hocam son sorusu da izleyiciden gelen bir soru bu. Bugün Uğur Şahin, BioNTech'in kurucusu ve sahibi, virüs çok ciddi bir aşının değişmesi gerektiren bir mutasyona uğrarsa biz 6 hafta içerisinde yeni virüsün yeni formuna göre bir aşı hemen üretebiliriz dedi. Bu bizim kullandığımız inaktif aşıda da aynı kolaylıkta yapılabilir bir şey midir?
Daha kolay yapılabilir. Daha kolay. Nedeni de şu, sadece elinizde o genoma sahip virüsünüz olması kısa sürede onu rahatlıkla üretip şu andaki mevcut geliştirdiğiniz inaktif aşının içerisine rahatlıkla koyup kullanabileceğiniz durumda. Sadece burada etkinlik çalışmalarında bir aşının içerisine birden fazla etken koyduğunuz zaman oluşacak antikoru ayarlamak birkaç deneye ihtiyaç var, zahmetli. Dolayısıyla ona ayarlamanız gerekiyor. Bazen farklı suçların antijenik uyarımı veya antikor oluşturma güçlerinde farklılık olduğu için birini 3 miligram mililitrede koyarsınız, birini 5 miligram. Dolayısıyla onu ayarlamak birazcık sıkıntı olur. Ama onun dışında her şey...
Orada daha hızlı biçimde yeni aşıya uyum sağlanabilir ki zaten.
Evet.
Çok teşekkür ederim hocam, ağzına sağlık. Ankara'daki konuklarım... Hocam çok teşekkürler. Necmettin Hocam her zaman davetimizi kırmayıp geldiği için teşekkür ediyorum sizlere. Değerciler az sonra Kübra mı var yine çocuklar? Az sonra Kübra Apar sizlere olacak. Benim bugün spor programı falan yok. Ben de buradan çıkıp evime gideceğim. Pazara kadar karşınızda olmayacağım hayırlısıyla. Pazar akşamı görüşmek dileğiyle. Valla niyetim bu pazar böyle rahat rahat Celal Şengör ve İlber Ortaylı hocalarımla, dostlarımla güzel bir bilim programı yapmak. Biraz korona dışı konularına konuşacak ama tabii korona bizi bazen mecburen itiyor bir tarafa. İnşallah yeni ve tatsız bir gelişme olmaz da İlber Hoca ve Cahil Hoca ile beraber pazar akşamı biraz gırgır, biraz geyik, biraz bilim konuşur, biraz tarihten, biraz felsefeden bahseder. Sizleri de biraz rahatlatırız. Bu arada söyleyeyim, yılbaşı akşamında yine karşınızda olacak bizim astroloji ekibimiz.
Podcast dinle iOS ve Android'de.